Yehuda Halevi Aşlak, Bağla Sulam, Mektuplar, 10. Mektup. 1925 Varşova, öğrencilerime, yaradan onlarla olsun. Dışsal koşulların dostların size katılmasını engellemesinden dolayı çok üzgünüm. Dileyelim ki yaradan bize katılmaları için onlara güç versin ve onlarla olsun. Görüyorum ki olmanızı istediğim gibi aklın ve kalbin birleşmesiyle meşgul değilsiniz. Yine de elinizden geleni yapın. Yaradan'ın selameti bir göz kırpması gibidir. Bugün önünüzdeki en önemli şey dostların birliğidir. Tüm yanlışları telafi edeceğinden buna her geçen gün daha çok bağlanın. Şöyle denir, öğrenci sürgün edildiğinde hocası da onunla beraber sürgün edilir. Özellikle kişi bir kez gerçek bir hocaya tutunduğunda orada toraya ve yaradanın alanından öğrenciyi kovma noktasında çalışmasına kara çalma mümkün olamayacağı için bu konu atalarımız için kafa karıştırıcıdır. Bunu şöyle açıklarlar. Öğrenci düştüğü zaman ona hocası da düşmüş gibi gelir. Ve bu böyle olduğundan ki gerçekten de böyledir, yani hocasını sadece kalbinde tuttuğu sürece sever. Dolayısıyla şimdi sahip olduğu şey ölçebildiği kadarıyla aşağı derecedeki bir hocadır. Mısır'daki kölelik ve sürgün şu sözlerle başlar. Ve Mısır'da Yusuf'u bilmeyen yeni bir kral doğdu. Bu demektir ki bir önceki derecelerinden düştükleri için şimdi her birinin aklında yeni bir yönetim belirdi. Açık olarak şunu söylemiştik. Öğrenci sürgün edildiğinde hocası da onunla beraber sürgün edilir. Onlar Yusuf'u bilmedi. Diğer bir deyişle kalplerindeki ölçüye göre onu edindiler. Dolayısıyla Yusuf'un imgesini kendileri gibi tanımladılar. Bu nedenle Yusuf'u bilmediler ve kölelik başladı. Aksi takdirde erdemlik kesinlikle onları koruyacak, sürgün ya da kölelik onlara asla yaklaşmayacaktı. Kölelikleri Homer ve Levenim'de açıklanmıştır. Mortar, kişinin düşünceye mahkum edildiği hamurun günahıdır. Kiremitler tövbedir. Üst merhametle ödüllendirilip geçici olarak kutsal babaların inancından üst ışıkları aldıklarında günahlarından arınırlar. Ancak bu sürekli değildir. Bu nedenle geri kalan mitsvolarıyla ilgili zorlu çalışmalarının devamlılığı için her türlü çalışmayı yapar ve enkarne olurlar. Atalarımız şöyle der, ortadaki her ikisi de onları yargılar. Bu nedenle klipaya P, Hey, Reş ve Ayin kelimelerinden oluşan firavun denir. Bu demektir ki Mohin'deki Malhut'a P denir. Bu onun sözünü kırmamak ve ağzından çıkan her şeyin yerine getirileceğinin kararlılığı içinde olmaktır. Mısır'daki sürgünde yukarıda bahsedilen bu kötü ağızdı ve hepsi kötülüğe geri döndü. Bu nedenle ilk 9'daki üst aydınlanmayla ödüllendirilmelerine rağmen Keduşa'nın P'sinin tersi olan kötü ağız nedeniyle bu üst aydınlanma Guf'a işlenememiştir. Bu demektir ki boynun arkası Roş'tan aşağıya inen bereketi engeller ve İsrail'e gelmeye başlayan tüm bereketi geri püskürtür. Bu sebeple atalarımızın dediği gibi Firavun, Mısır'ın tüm çıkışlarına büyüler yerleştirdi ve hiçbir köle Mısır'dan kaçamadı. Böylece şu ayeti anlayabiliriz. Biliyorum ki buna muktedir bir elin yardımı olmaksızın Mısır kralı gitmene izin vermeyecek. Hizmetkarı Musa vasıtasıyla yaradan dünyada hiçbir elin ya da gücün bu kötü klipaya yardım etmeyeceğini duyurdu. Çünkü o sadece yaradana teslim olur. Elçi değil, ben sözünün ve ben elimi öne getirecek ve Mısır'a vuracağım. Ve ben Mısırlıların gözü önünde bu insanlara iyilik vereceğim sözlerinin anlamı budur. Şimdi kurtuluşun ilanı ve Musa'nın misyonunu yorumlayabiliriz. Şöyle yazılmıştır. ve Musa şöyle dedi: Tanrı sana görünmedi diyerek bana inanmazlar. Yorum: Kedüşa'nın ağzı ben yavaş sözlü ve yavaş dilliyim de olduğu gibi sürgünde olduğundan Musa inançlı çoban Yaradan'la tartıştı. Fakat onlar bana inanmaz. İsrail'i kendime bağlasam ve onlara ihsanı indirsem bile Firavun'un klipası onu geri püskürtür. Bana bağlansalar bile yine de beni dinlemezler. Bu demektir ki Firavun'un klipasının hükmü altında ve ağız ve söz sürgündeyken yine de inançlı çobana inanırlarsa ağzın ve sözün üzerindeki İsrailoğulları Musa'yı dinleyebilir. Eğer kendilerini bunda güçlendirirlerse kesinlikle Firavun'un klipasından kurtarılırlar. Musa'nın Yaradan'a şikayet ettiği budur. Onlar Tanrı sana görünmedi diyecek. Tıpkı yukarıda açıklandığı gibi. Ve Mısır'da Yusuf'u bilmeyen yeni bir kral doğdu. Maddeye düştüklerinden Musa'nın inançlı çobanın yüceliğini de inkar edecekler. Öyleyse Musa'nın bu kötülükten ve güçlü klipadan onları kurtarması nasıl mümkün olacak? Dolayısıyla Yaradan Musa'ya İsrailoğullarına göstermesi için 3 işaret gönderdi. Ve bu işaretleri onlara her seferinde bir tane olmak üzere nasıl göstereceğini öğretti. Yaradan ayrıca ona cennetten yardım etme sözü de verdi. Ki böylece Musa bu işaretleri gösterdiğinde İsrailoğulları onları kabul edecek, Musa'yı dinleyecek ve sonra o bu acı sürgünden onları kurtarabilecekti. Şimdi bu 3 işareti açıklayacağım. İlk işaret asanın yılana, yılanın asaya dönüşmesidir. İkinci işaret göğsünden ayırmadan tuttuğunda elinin bembeyaz olması ve göğsünden ayırdığında normal rengine dönmesidir. Üçüncü işaret Nil Nehri'nin suyunu toprağa serptiğinde toprağın kana dönmesidir. Şimdi bunları İsrail'e nasıl gösterdiğini yorumlayacağım. İnançlı çobanın, kurtarıcının elinde asa vardı. Asayı İsrail'in beyazını cennetteki babalarına yöneltmek için tutuyordu. Eğer onu toprağın üzerine atarsa bu demektir ki İsrailoğulları onun asasını diledikleri şeyi yapmak için alır ve o yılana dönüştü demek, günahları onlara hayvan gibi göründü demektir. Onun asasına yaklaşmadan önce günahlarının durağan olduğu kabul edilir. Kendilerini onun asasına yaklaştırdıklarında asa gerçek bir yılan haline geldi. Ta ki ve Musa ondan kaçtı. Yusuf'u bilmeyenler sözünde olduğu gibi İsrail'in kendinde ölçtüğü şeye göre. Akabinde Musa yılanın ısırığından onları kurtarmak için geldiğinde yılanı başından değil kuyruğundan tuttu. Çünkü sahte bir kurtarıcı İsrail için geldiğinde başını koparmak için yılanı başından tutar. Tıpkı tüm yılan yakalayanların yaptığı gibi. Fakat gerçek bir kurtarıcı onu kuyruğundan yakalar. Yılanın başını eğip kuyruğuyla vurması gizemine göre, ki bunu zaten yorumlamıştım, ve o elinde bir asa oldu. Çünkü bu kalplerinin erdemlik ölçüsüne dönmelerini sağlar. Ve bir kez İsrailoğulları bu işareti aldığında Yaradan Musa'ya ikinci işareti göstermesi için izin ve yetki verir. Atalarımızın şu sözlerini sizin için daha önce yorumlamıştım. Onu onun arzusuna kurban edecek. Nasıl? Onun arzusunu kabul ediyorum diyene kadar zorlanacak. Bu böyledir. Çünkü düşünce ile ilgili konuştuğumuzda yılanın kirliliği düşünceyi telafi eden adak vasıtasıyla ıslah olur. Yine de adak sevgi ve korkuyla yapılmalıdır. Ve bir kurbana ihtiyaç duyan kişi sevgiden dolayı değil korkudan dolayı çalışır. Ki böylece adak sevginin eksikliği nedeniyle elenir. Atalarımızın bununla ilgili olarak dedikleri korkudan dolayı çalışan birinin Zivug'una zorla dendiği için o yaradan zorlanır. Tıpkı oğullarım beni yendi sözünde olduğu gibi. Sonunda yaradan onun arzusunu ve niyetini ona ifşa eder ve çalışmada istiyorum der ve bariz bir şekilde ortaya çıkar ki başlangıçta zorlama değil fakat sevgi ve dostlukla yapılan gerçek bir zıvuk vardır. Ağzını bilgelikle açar ve iyiliğin öğretileri onun dilindedir. Sözünün anlamı budur. Ağzın açılmasında o zamandan dolayı üst hohma belirir. Kötü ağzın klipası Kiduşa'dan ayrıldığında Kiduşa'nın ağzı ortaya çıkar. Bu ağzı kocaman açmanın anlamıdır ve orada onun sözlerini bozacak kötü bir şey yoktur. Çünkü gizemleri bilen onun aptallığa düşmeyeceğine tanıklık eder ve hemen üst hohma ile ödüllendirilir. Çünkü yasanın ve yargının ifşası daima beraber yürür. Ağzını bilgelikle açar sözünün anlamı budur. Ve kişi önceki mecburi zıvugundaki çalışması nedeniyle ödüllendirilmesiyle birlikte bir kez hohmanın ifşasına ulaştığında öyle olur ki içindeki çalışmanın niteliği olan nukva ile ödüllendirilmezse başka hiçbir şeyle ödüllendirilmeyecek. Bu nedenle başlangıçta bu aşikar hale gelir. Mecburi zıvugum ile sevginin ve kucaklamanın gerçek zıvugumu olur. İyiliğin öğretisi onun dilindedir. Özellikle onun dilinde, başkasında değil. Musa'nın yılanı asaya çevirmesiyle ilgili konumuza tekrar geri dönelim. Korkudan tövbe sözünün anlamı budur. Tıpkı o malhut ağzını bilgelikle açar sözünde olduğu gibi, yani aşağıda oluşturulduğu andan itibaren klipa gönderilir ve geri dönmez. Üst hohmanın ifşasının kökü başlar. İkinci işaretin anlamı sevgiden tövbenin köküdür. Elini üst inançla göğsüne getirdiğinde heset yasası başkasının dilinde değil, onun dilinde belirir. Bu sözleri iyi özümseyin. Çünkü gerçekten de elini göğsünden çekmek zorundaydı. Çünkü göğüs ben ve senin sahip olmadığındır. Eli çekmek bilginin yayılımıdır. Eğer Tora'nın aromaların ve sırlarının yayılımı için elini çektiğinde aromasını değiştirmemek için kökünü iyi hatırlarsa elini göğsünden çekmenin yararını da bilir. Öyle anlaşılıyor ki yasa ve yargı birbirinden ayrılmaz iki dost gibi bağlanır. Bu sırada yayılım doğru bir şekilde kendi yolunda akar. Bununla yasanın kabulü olan elini göğsünün içine koydu sözlerinin anlamını idrak ederiz. Ve çıkardı dendiğinde bu demektir ki göğüs olan köke yapışmış olmayı güçlendirmeden dağıtın yayılımını genişletme aşamasına geldi. Ve sonra eli kar kadar beyazdı. Jonathan Ben Uziel'in çevirisi şöyledir. Elleri kapalıydı, yani bolluk çeşmesi kapalıydı ve bir kez daha güçlenmenin haricinde orada ıslah yoktu. Yasayı kabullenerek ve ellerini göğsüne geri koydu ve sonra elini göğsünden çektiğinde eli teninin rengine geri döndü. Bu demektir ki yasa el çekmeye eşlik eder ve bağlar ve böylece yasa ve yargı bağlanır. Bu sırada yaşam akışı ve bereket yerine döner. Ve eğer inanmazlarsa ilk işaretin sesine sözünün anlamı budur. Elini göğsünden çekmeyecek. Elini göğsünden çektiğinde elinin sağlığına kavuştuğunu göreceğinden ve onlar sonraki işaretin sesine inanacak. Üçüncü işaret derin bir konu. Nil Mısır'ın kralı gibidir ve Firavun Nil'in tanrısıdır. Şöyle dediği gibi, benim Nil'im ve onu ben yaptım. Daha önce Firavun'un İsrail'in roşu için inen tüm bereketi kendine aldığını söylemiştik. Ancak çaldığı bereketin özünü İsrail'e verir ve Firavun tarafından verilen bu öze Nil denir. Bu Mısır'da yaşayan sulardır. Buna aylaklığın ekmeği denir. Çünkü çalışma gerektirmez. Bu nedenle İsrailoğullarının Mısır'ın kurtuluşundan sonra Kadir sahibinin ekmeğiyle cezalandırılacağı korkusu vardır. Tıpkı şöyle dediklerinde çölde olanlar gibi. Mısır'da yediğimiz bedava balığı hatırlıyoruz. Bu ıslaktır. Ve su kuru toprak üzerinde kan haline geldi. Çünkü herkes görecek ki hepsi İsrail'in içeceğinden mahrum edildi. Sonrasında hamursuzun ve sünnetin kanı onlara bundan gelir. Bu aynı zamanda o evinin işlerine iyi bakar sözünün anlamıdır. Bu demektir ki Nil'in suyu toprağın üzerinde kan oldu ve sonra aylaklık ekmeğini yemez. Bu kesinlikle başka bir yerde ayrıntılı incelenecek olan çok derin bir konu. Yehuda Leib.